Evet, Moral FM'den hepinize hayırlı geceler sevgili dinleyiciler. Yine sizlerle beraber efendim her zaman olduğu gibi bir gece yolculuğu programdayız. Bu güzel gecede inşallah yine çok değerli konuğumuz Mehmet Fatih Çıtlak abimiz bizlerle birlikte. Fatih abi.
Eyvallah.
Eyvallah.
Tiryakisi olduğumuz programa geldik
herhalde. Vallahi öyle zevk alıyoruz, öyle güzel gidiyor ki dinleyicilerimizden de gönlümüzden de her şey yerine biiznillah oturuyor. Bunlar hep dualarımızın karşılığı, dinleyicilerimizin samimiyeti. İnşallah bugün yine Hazreti Şeyh Sadık Efendi Risalesi'ne birinci bölümde kaldığımız yerden.
Kısa bir bölüm olarak devam edeceğiz. Hı-hı. Sizin de buyurduğunuz gibi.
Ondan sonra?
Onun akabinde malum programlarımızın başında da zikretmiştik, beyan etmiştik. Dedik ki güncel hadiseleri de, manevi takvimi de takip edeceğiz.
Eyvallah.
Dolayısıyla hac mevsimi, Kabe-i Muazzama coşkusu, hacıların katar katar haremine gidişi bizleri de heyecanlandırıyor. Hem tasavvufi açıdan, ilahi aşk açısından bunları inceleyeceğiz. Hem de böylece bu vesileyle onların dualarına kendi dualarımızı katarak biz de nasiptar olacağız. Ümit ediyoruz.
İnşallah. İnşallah. Ondan sonra da yine beytimiz var.
Evet. Ayrıca yine bununla alakalı olarak Hazreti Yunus'un bir nutkunu, bir ilahiyi beraberce işleyeceğiz. Okuyacağız. Sevgili dinleyicilerimizle paylaşacağız. Cenab-ı Hak şimdiden rızasına muvafık şekilde konuşmayı, konuştuklarımızla amel etmeyi, amelimizi ihlasla süslemeyi bizlere ve dinleyicilerimize nasip eylesin. Evet.
Dinleyicilerimizin bir istirhamı var yalnız sizden. Ben onu gelen telefonlar neticesinde. Yoğunlukta şu, biz diyorlar bir böyle kütüphane düzmek istiyoruz. Hı. Ama hakikaten kaliteli eserlerin, bize kaynak olabilecek eserlerin diyorlar isimlerini verirlerse biz bunlardan istifade etmek isteriz. Ben de düşündüm bu amaçla hem gece yolculuğunu istifade etti hem sizin söylediğiniz bazı eserler var. En azından 15 günde bir benim çok sevgili arkadaşlarım var.
Evet.
Özellikle şu anda Keşkül dergisi var. Onu çıkartıyorlar. Onun başındalar.
Aa, çok güzel. Bizim de orada bazen yazılarımız çıkıyor evet. Keşkül dergisinde. Aha.
En azından böyle 15'te bir hem o dergiden bazı yazılar hem sizin söylediğiniz kaynakları şer, tanıtma. Yani biraz programımızın son bölümlerinde anlattığımız konuları nereden bulabilir dinleyicilerimiz? Daha detaylı bilgileri evet. Nereden bulabilir? Bu açıdan 15'te bir böyle bir tanıtımada girmeyi
düşünüyoruz. Tabii yapalım. Sadece güncel olan eserleri değil, mesela değişmeyecek, mehaz dediğimiz kaynak teşkil eden evet. Eserler var. Bunlar dünya devam ettiği müddetçe o manevi ilimle mücehhez insanların yazdığı eserler olduğundan hiçbir zaman pörsümeyecek, hiçbir zaman tabiri caizse tedavülden kalkmayacak eserlerdir. Son güne kadar bu yolun taliplisi, hakikate ermek isteyen, bu yolun mensubu olmak isteyen, bu güzellikleri meşketmek isteyen insanlar gelecektir. Onlara da objektif olarak belli bir cemaate, belli bir düşünceye has değil, objektif olan, hepsinin güzelliğini, efendim, ilmi değerini teslim ettiği eserler hakkında not olarak dinleyicilerimize aktarırız. Çünkü hakikaten siz yine isabet buyurdunuz. Bu nevi suallere biz de maruz kalıyoruz. Gerçi bu radyo ortamına girdiğimizde dışarıda sorulan soruları unutur gibi oluyoruz bu platformda ama hakikaten de yani bu tür sorular geliyor. Evet. Ne yapalım? Nasıl kitaplar alalım? Mesela tasavvuf hakkında hangi tür eserler alalım? Veya bir genel kültür olarak İslami değerlerimizi anlatan bir kitaplık kurmak istesek nereden başlayalım şeklinde sualler var. Hadis, tefsir, tasavvuf kaynaklı bu eserleri ara sıra naklederiz.
İnşallah.
Hatta bugün de hatırlatırsanız
tabii ki.
Belki birkaç ismi söyleriz.
İnşallah. Şimdi o zaman Sadık Efendi Risalesi'ne bismillah diyelim. Geçen haftanın kısa bir özetini dilerseniz yapalım.
Evet, dedik ki Sadık Efendi Risalesi, nefsin derecelerini hikaye üslubuyla seyahat eden bir seyyah dervişin makam makam dolaşması gibi veya bir mahalleden bir mahalle ziyareti gibi anlatılmış. Fevkalade muhtasar ve aynı derecede de okuyanlara menfaat sağlayabilecek, öğrenmelerine vesile olacak bir eser. Sadık Efendi Risalesi'ni anlatırken dedi ki, Hazret Şeyh Sadık Efendi Erzincanlı diye biliniyor. Muhammed Sadık Nakşibendi Erzincani diye mahlası var. Üsküdar'daki Alaca Minare Tekkesi şeyhliğini yapmış. Bundan aşağı yukarı 200 sene evvel. İşte bu Sadık Efendi'nin ilk okuduğumuz bölümünde bir şehirden bahsediyordu bize. Çok kalabalık bir şehre vardım. İçinde envai çeşit insan yaşıyor. Her türlü ırktan kişiler var. Fevkalade kalabalık. Uçsuz bucaksız bu şehri oluşturan bu ahali de çok karışık ve kalabalık. Şehri hududunu ihata etmek, çevrelemek, nereden nereye gidiyor bunu görmek imkansız olduğu gibi şehir ahalisini oluşturan kişileri de şu bu diye ayırt etmek mümkün değil. Böyle bir kalabalık var diyor. Bu mana alemindeki seyahatinde anlıyoruz ki bu şehrin adı Emmare şehriymiş. Burada diyor, her türlü insana rastladım, her türlü ilim derecesinden veya cehalet derecesinden kişilere rastladım. Bunlar her türlü günahı ediyorlar. Ufacık menfaatler için birbirlerinin kalplerini değil, canlarına dahi kıyıyorlar. Kalp kırmayı bırakın, can kıyıyorlar. Maddi menfaatler için yapmayacakları şey yok. Ve bu şehir içinde dolaşırken diyor Sadık Efendi, sordum. Kaldığımız yeri, paragrafı tekrar zikrediyorum ki dinleyicilerimiz, geçen hafta dinleyemeyen kardeşlerimiz en azından bir eksiklik hissetmesinler. Sordum diyor oranın bilgilerinden, bilgili olan şahıslarından, şehrinizin ismi nedir diye sordum. Onlar Emmare'dir. Bu şehrin adına Emmare derler. Hatırlayacaksınız bu şehrin ortasında bir de etrafı yüksek surlarla çevrili kale içerisinde bir ufak şehir daha vardı. Hatta geçen derste dedi ki, geçen programda da zikrettik. Bu şehirde duramayan, bu şehir halkına tahammül edemeyen insanlar bu surlardan içeri girer, orada yaşamaya devam ederlermiş diye de arada zikretmişti. Şimdi o paragrafı tekrar alıyorum. Emmare, bu şehrin adı Emmare'dir ve sultanımızın adı da Aklı Maaş'tır demişti. Aklı Maaş'ı nasıl anlattık? Dedik ki akıl üçe ayrılıyor. Bir, aklı maaş, iki, aklı meat, üç, aklı kül. Aklı maaş, dünyevi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere yine Allah tarafından bizlere verilen akıl. Gayet güzel eşini seçersin, gayet güzel işini seçersin, başarılı olursun, fevkalade güzel tedbirini alırsın. Bu dünyevi ihtiyaçları yapmaya yönelik bir akıl. Ve meclisten, haşa huzurdan, hayvanların zaten yaptığı bir şey. Çok güzel eşini seçer. Evet. Çok güzel gıdasını temin eder. Hazırlığını yapar.
Fıtri akıl, değil mi?
Tabii fıtridir. Fıtridir. Fakat fıtratından gelen içgüdü dediğimiz veya insiyaki dediğimiz o duyguyu harekete geçtikten sonra programa koyan bir sistem var. Buna akıl diyoruz biz. Hayvanlarda içgüdü var. Fakat bu gelen içgüdüyü tatbikata koymak için yine onlara verilmiş bir akıl var.
Yani aklın aklı tabii, var.
Aklın aklı var. Çok güzel. Bir başka deyişle aklı kül olan Hazreti Allah'ın aklı onlarda aklı maaş olarak tezahür ediyor. Tam doğru tabir evet. Bu. Fakat Hazreti insanda veya sureta insan olan fakat Hazreti insan namzedi olan kişilerde bu akılla beraber bir de aklı maat var dedik. Nedir o aklı maat? O aklı maat, geliş ve gidişindeki gayeyi idrak edebilme kuvvesi. Nereden geldim şuuru, nereye gideceğim şuuru ve bunu programı oturtabilme kabiliyetine de aklı maat diyoruz.
Farkındalık gibi.
Farkındalık, çok güzel. Bu hadisatın farkına varabilmek. Bir de aklı kül var dedik, o Cenab-ı Hakk'ın aklı. Hazreti Allah'ta olan akıl. Bizim gibi beyin dediğimiz et parçasına taalluk eden, onunla irtibatı olan bir akıl değil. Fakat Allah'ın bir aklı var. Ve hatta dedik ki, aklımı aşını, aklımı adını, Allah'a muhabbette yok eden, Allah'a bunu kurban ederek kendisini, kendi aklını Allah'a teslim edenlere Allah kendi aklından kullandırır dedik. İşte enbiya ve enbiyaya çok yakın olan evliya bu dereceye ermiş zevat-ı kiramdır. Dolayısıyla biz şu anda ilk mertebeyi anlatıyor. İlk mertebeden bahsediyoruz. Sultanımızın adı aklımı açtır diyor. Emmare'de bu geçer. Emmare şehrinde bu vardır. Çok akıllıdır. Çok idarecidir. Çok beceriklidir. Sonra müneccimdir. Hatta mühendistir. Akıllı bir tabiptir. Tıbbı da bilir yani. Hikmet sahibidir. Tıp yönünden, bedeni ilim bakımından hikmet sahibidir. Her şeyden haber alır. Çok uzaklardan haberleri alır, devşirir, yeni haberler gönderir. Yeryüzünde onun gibi becerikli bir kuvve yoktur. Sultanımız böyle bir sultandır diyor. Emmare'deki zat. Sonra sırasıyla bu aklı maaşa yardımcı olan hisleri de o sultanın bakanları, veziri gibi bize takdim ediyor. Sözü uzatmayalım fazla. Mesela diyor ki işte korku hissi, efendime söyleyeyim görme hissi, duyma hissi, koklama hissi. Bazı hadiselerden korkarak ileride böyle bir şey olur şeklindeki korkularla yeni yeni tedbirler koyabilme duygularını da müşahhaslaştırıyor. Sanki birer insanmış gibi. O aklı maaşın bakanları, vezirleriymiş gibi karşımıza dikiyor eserde. Daha fazla uzatmayalım ve şöyle devam edelim. Baktım ki diyor, nefsi emmare, daha doğrusu biz nefsi emmare demeyelim, emmare şehrinde aklı maaş çok büyük üstad. Ben de onun hizmetine girdim diyor. Burada kaldık. Şimdi onu okuyalım. Bu fakir dahi aklı maaşın her alanda mahir bir üstad olduğunu bildiği için maişiyetini temin etmek maksadıyla onunla alakalı her sahada bilgi tahsil etmek arzusuyla bir zaman ona hizmet ettim diyor. Yani ben de bu aklı maaşı bir müddet hizmet ettim. Çünkü geçim kaygısı var. Bu şehirde nasıl yaşayacağım dedim diyor. Bir müddet emmanede talim ettim diyor. Aklı maaşın hizmetinde. Ondan birçok fen, birçok ilim öğrendim. Böylece ilmin her sahasında mahir, halk arasında meşhur oldum. Hatta geçimimi temin etmekte kalmadım. Artık o kadar hızlı ilerledim ki emmare halkı arasında meşhur oldum. Onlar gibi çok iyi mühendis, çok iyi tabip, çok iyi eşini aşını seçen, böyle cevval bir adam oldum. Yükseldikçe yükseldim. Hatta hezar fen oldum. Birçok sahada aklı maaşla yapılabilecek her türlü ilme rağbet edip onları öğrendiğim için bin bir türlü ilim, bin türlü ilme malik oldum. Çok yönlü bir adam oldum.
Onların dilinden konuştuğum için sanki onlar beni anladı.
Evet. Çünkü aklı maaş ortak. Evet. Aklı maaş ortak. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bazı ilahileri okuyoruz da ne olduğunu bilmeden okuyoruz. Yunus'un bir ilahisi var. Seni ben severim candan içeri diye başlayan. Evet. Çok bilinir bu. Anadolu'da okunur, her yerde okunur, her mecliste okunur. Orada bir şey der. Süleyman var. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içeri diyor. Hazreti Yunus. Hani meşhur. Beni benden sorma. Ben değilim. Bir ben vardır bende. Benden içeri. Şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat, marifet andan içeri. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içeri. Soruyorum ben bunu okuyanlara. Ne demek istiyor diyorum. Ya diyor işte bir Süleyman varmış, kuş dili biliyormuş. Tamam, bir realite yani. Hakikaten mahlukatını dilinden anlıyormuş. Fakat Yunus burada ne diyor? Diyor ki aşıkların lisanı öyle bir lisandır ki Süleyman kuş dili bilir. Fakat ben öyle bir aşkın Süleyman'ı, öyle bir aşk saltanatına Süleyman olmuşum ki ben konuştuğum zaman Süleyman da beni anlamaz diyor. Yani Süleyman halli olursa anlar. Fakat kuş dilini çözer de benim dilimi çözemez diyor. Aşık Yunus. Hakikaten de bunu ispatlayacak şiirlerde yazmıştır. İşte bir tanesi çıktım erik dalına handa yedim üzümü, bostan ıslı kakayı, derne yersin kozumu.
Hadi bakalım çıkışın içinden.
Arapça ve Farsçadan kelimeler almayın, doğru düz Türkçe konuşun diyenlere bu beyti söylüyoruz. Benim üstadım da söylerdi. Burada bir tane Türkçe olmayan kelime yok. Anlayanı gösterin. Tabii Alman Türkolog gibi şöyle de ifade edebilirsiniz bunu. Bunda anlamayacak ne var efendim diyor. Eline almış diyor üzüm salkımını, erik ağacına çıkmış yemiş diyor. Böyle anlarsanız da tabii anlamış kabul edelim. Emmare şehrinde anlaşılır, bu kadar anlaşılır.
Kur'an'ın da böyle özelliği var değil mi?
Bir kere de okunmakla anlaşılmaz. Her defa tabii. İlla o kelamın içerisinde kendinizi, ruhunuzu vererek onu okuduğunuz zaman, hadi şimdi onu da söyleyeyim madem siz açtınız. Abdurrahman Hendekli hocam vardır. Hocam diyorum, cemiyetimize mal olmuş bir hocadır. Kendisinin huzurunda çok az Kur'an okumak nasip oldu. Meşhur Abdurrahman Gürses, Hendekli Hafız diye bilinir. Süleymaniye Camii baş imamıydı. Ve İstanbul ekolü dediğimiz, kıraat ilminde İstanbul ekolü dediğimiz ekolün en muntazam yetişmiş zatıdır. Hatta Mısır'da ve birçok Arap ülkelerinde gittiği seyahatlerde oradaki üniversitelerin teşvikiyle hoca efendilere kıraat talim etmiş büyük bir Kur'an alimiydi. Hendekli Hoca. Mehmet Çevik hocaların, rahmetli İsmail Biçer hocanın ve Allah hayırlı uzun ömür versin Fatih Çollak hocanın hocaları. Öyle söyleyeyim, belki dinleyicilerimiz daha iyi anlar. Onun bir sözü vardı. Evladım derdi, Kur'an-ı Kerim'i okumak mesele değil, okursun. Fakat okuduğunda hem kendin alıp hem o okuyuşun zevkini başkasına vermek istiyorsan, mihraba geçtiğinde o Eûzü Besmele'yi çektiğinde yok olacaksın derdi. O kelamda kaybolacaksın. Öyle okursan Kur'an okudum de. Yoksa hiç okudum deme derdi. Abdurrahman Hoca. Allah şefaatine nail eylesin. Gönenli Hoca Efendi'den sonra, hocam Gönenli Mehmet Efendi'den sonra Reisül Kurra olmuştu kendisi. Allah gani gani rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Yani okumak, lisan vesaire dediğimizde bunlar çok kıymetli şeylerdir. Konuyu dağıtmıyoruz. Zaten hep aynı şeyi konuşuyoruz. Beş duyu organıyla, yani göz, kulak, işte burun, ağız, neyse dokunmak, onları da katarsak, zahir ölçülerle kavrayabildiğimiz beş histen şöyle bir hülasa yaparsak, bu beş duyu organımızla algıladığımız dünya üzerinde en kıymetli şey nedir diye bir sual sorulsa, en kıymetli şey nedir? Kelamdır, sözdür yani. Sözden daha kıymetlisi yoktur. Bakın, bir sözle iman dairesine girersiniz. Bir sözle iman dairesinden çıkabilirsiniz.
Kelam.
Bir sözdür ki sözün en güzeli, en büyüğü, en tayyibidir. La ilahe illallah kelimesi, ki muallimi Hazreti Peygamber'dir. Hayatıyla da tatbikini yine o göstermiştir bize. La ilahe illallah sözü için mizandan ağırdır diyor Peygamber Efendimiz. Mizandan. Mizan ne? İster ahirette tartı olarak çıkartılacak mizanı düşün, istersen dünyevi kainattaki geçen bütün ölçüleri bir kefeye koy, kelime-i tevhidi bir kefeye koy, daha ağır basar demektir. Kelam öyle kıymetli. Biz şimdi burada bir şeyler naklediyoruz. Veya siz okuyorsunuz, naklediyorsunuz. Bu sözleri ilk söyleyen biz değiliz. Bu sözleri başkaları da söylemiş. Hiçbir şey kaybolmuyor çünkü. Bu sözleri de hak için konuşuyorsak, ki inşallah öyledir, bunlar da kaybolmayacak. Şu anda bunun muhatabını bulamazsa, çıkacak, Arş-ı Rahman'da kundaklanacak, sonra kendisine uygun bir göğüs, bir dima, bir kalp bulduğunda, hop Allah orayı indirecek, o tanımadığımız kişinin ağzından yine kendi kelamını başka bir ağızdan söyleyecek ve söyletecek. Ve bir gün bu söyleyen, söylettiren, dinlettiren Allah kendisi söyleyecek, kendisi konuşacak. İşte o günde Allah bizi acil eylemesin. Bu duygularla bir daha Emmare şehrine bir dönelim bakalım. Diyor ki, aklı maaşın hakimiyetinde, bütün ahalinin, günahın, her çeşidinin işlenmekte olduğunu gördüğümden fevkalade ruhum daraldı. Sonra aklı maaşın onların işlemekte oldukları günahları gördüğü halde engellemeye gücü yetmediğini görünce ruhuma sıkıntı daha da arttı. Ruhumdaki sıkıntı daha da arttı. Şimdi baktım diyor. Yani ilimse ilim, emmarenin kralını yaptım ben diyor. Bu aklı maaşla edinebilecek ilimlerin hepsini yaptım. Fakat bu akılda kalındığında, bu padişahın hükmü altında kalındığında günahları engellemek, Allah'ın razı olmadığı işlerden uzak kalmanın imkanı yok. Hatta buranın padişahı olduğunu iddia eden aklı maaşa da baktığımda o da bunları engellemeye kudret getirmediğini itiraf etti diyor. O da aciz kalıyor bundan. Ben de bu şehirde iyice daralmaya başladım diyor.
Tatmin olmadım değil mi?
Doyuma tatmin ulaşmadım. Olamaz ki. Nasıl olsun? Ya. İnsan bakadan gelmiştir azizim. İnsan baki olandan gelmiştir. Bizim bir yönümüz gelip geçicidir, fanidir. Ölümü tadacaktır. Başka şeyler olacaktır. Zaman onun üstüne işler sonra. Zaman baki olan tarafımız üzerine işlemez. Yani bir başka şekliyle affedersiniz, yaş hayvan içindir. Evet. Hazreti insanın yaşı yoktur. Bütün ruhlar aynı emirle yaratılmıştır. Hilkatte beraberiz, hakikatte biraderiz demişler ya. Hep öyle yaratılmış. Şimdi şöyle bir misal daha vereyim. Çokça verirdim bunu. Dinleyicilerimizden sohbetlere iştirak edenler olmuşsa bundan seneler evvel. Evet. Onlar da hemen fark edecektir. Eski kültürümüzde, örfümüzde dede 7-8 yaşındaki torunu içeri girdiğinde ayağa kalkarmış. Niye böyle yapıyorsunuz diye sorulduğunda bir dermiş, ahlakı bizden öğrensin. Edebi bizden öğrensin. İki, aynı yaştayız dermiş. Yaş hayvanadır. Ruhlarımız aynı yaşta dermiş. Bir emirle halk olundu hepsi. Sonra
yani aynı emre muhatabız maalesef.
Aynı emre muhatabız değil. Ruhların hepsi aynı anda yaratıldı.
Aynı anda yaratıldı.
Peyderpey dünyaya gönderiliyor. Mesela 70 yaşında dediğiniz kişi siz 30'undaysanız
aynı anda yaratıldı.
Siz o ruhlar aleminden aşağı inişiniz 30 sene evvel olmuş. O sizden biraz evvel inmiş. Ama yaşınız aynı. Ruh yaşı aynı. Yaş kimin üzerine işliyor? Bu hayvaniyetin üzerine işliyor.
Beden.
Evet. Fakat rahimiyete baki olan Allah'a kudret tarafına bağlı olan tarafımıza yaş tekabül etmiyor. Arz edebiliyor muyum efendim? Dolayısıyla ruh nasıl sıkılmasın? Ruh maddeyle tatmin olmaz ki. Çünkü ruhu tatmin edebilecek şey maddede yok. Yani bununla doymasına imkan yok. Şeye benziyor bu. Dibi delik bir çuval gibi düşünün. İstediğiniz kadar koyun. İstediğiniz kadar doldurun. Alttan gider o. İnsan dünyaya tatmin olamaz. Seneler evvel hocam Amerika'ya gitmiş. Nasıl olsa bu reklama girmez. Çünkü hoş da bir reklam değil. Gerçi her reklamlar türlüsü caiz diyenler var ama. Kodak. İşte meşhur filmleriyle, fotoğrafçılıkta vesairede meşhur olan bir isim, bir marka. Bu Kodak markasının mucidi ve sahibi olan kişinin Amerika'da büyük bir kasabası varmış. Yani o kadar muhteşem bir maddeye dayalı bir imparatorluk kurmuş ki 70-80 bin kişiye hükmediyor. Fabrikasında çalışanların ailesini, bilinmesini hepsini meskun etmiş. Ufak köy kurmuş, kasaba kurmuş. Kodak şehri diyorlarmış oraya hatta. Gittik diyor seneler evvel. Bu anlattığım hadise 30 sene evvel falan. Bilenler hemen hatırlayacaklardır. Sorduk diyor yani peki adam nerede yaşıyor yani bu servet falan. Demişler ki ya onun saray gibi bir evi var yukarıda. İşte şahane yatları, katları falan var ama adam hayatta değil demişler. Neden? İntihar etti. Sebep? Bir not bıraktı demiş. Hayatta tatmadığım şey kalmadı. Deniz dibine inmekse indim. Havada uçmaksa uçmak. Hepsini yaptım. Artık ruhum hiçbir şeyden zevk ve lezzet alamayacak hale geldi. Ben bu şekilde ne zaman ölüm gelecek, ne zaman ne olacak bunu beklemekten usandım. Kendi hayatıma son vermeye karar verdim. Tatmadığım şey kalmadı diyor. Beynine kurşun sıkıyor veya nasıl yapıyorsa şu an orayı hatırlamıyorum. Ölüyor. Şimdi içimizden bazıları diyecektir. Ah ben olsa da o para bak nasıl tadını çıkartırım falan diyecekler vardır. Bu hamakat nişanesidir.
Bir açıdan mana var da tadını çıkartırsın onu. Yani, olmazsa çıkmaz onu da.
Yani tabii şimdi öyle derler ya, bekara avrat boşamak kolay derler. Yaşayan biliyor işte, bir kere daha tecrübe etmenin bir manası yok. Hatta Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duasını Cenab-ı Mevlana diyor ki, sen diyor ekmeğe, suya, sadece bedeni arzulara taptığın için peygamberlerin duasını da eksik anlıyorsun diyor. Hazreti Süleyman diyor ki, diyor ayeti kerimede, zaten aynen nakleder. Ya Rabbi, sen bana öyle bir mülk ver ki benden evvel de sonra da kimse böyle bir mülke sahip olmasın. Sen diyor maddi alemde takılıp kaldığın için sadece bu duayı kendi egoistçe fikirlerinle takılıp kaldığın için anlayamazsın diyor. Ve zannedersin ki Hazreti Süleyman kıskanç, başkasının böyle bir mülke sahip olmamasını istiyor. Böyle anlarsın diyor. Halbuki Hazreti Süleyman diğer peygamberler gibi ümmetin üzerine gelebilecek meşakkatleri bildiğinden üzerine almış.
Paratoner olmuş.
Evet. Ya Rabbi, bu mülk belasını, en büyüğünü sen bana ver. Benden sonra hiç kimse bu yükün altında ezilmesin.
Kalkamaz zaten.
En şiddetlisini bana ver şeklinde talip olmuştur diyor Hazreti Mevlana. Yani kelamdan açıldı mevzu. Söz dedik, sözün anlaşılması dedik. Bu güzelliklere sahip olmadan, kelamın da sadece zahiri manasına bakarak, bu güzelliklerin de sadece zahirine bakarak güzel demek bile doğru bir takdir etme değildir. O ilme, o hale sahip olduktan sonra o güzelliği fark edebilmek, esas önemli olan o. Taliplerine, çok meraklılarına bir cümle olarak söyleyeyim ve geçeyim. Makamın başlangıcı da hayrettir, nihayeti de hayrettir. İlk andaki hayretin, o hayranlığın, hayret etme şeklinin vasfı ayrıdır. En son makamdaki hayret etmenin vasfı çok ayrıdır.
Birinci basamak da basamaktır, son basamak da basamaktır.
Basamaktır ama hani buradan bakıp vay abo ne kadar çok yıldız var deyip böyle hayran hayran göğüs eritmek de bir hayranlıktır. Dünyanın en gelişmiş rasathanesinde o sahada mütehassıs olup yıldızların dünyaya ne kadar milimetrik hesaplarla çarpmadan geçtiğini, milyonlarca yıldız olduğunu, milyonlarca samanyolu olduğunu müşahede ederek de parmağını ısırıp hayran kalmak vardır. İki hayranlık arasında fark vardır ama. Evet. İşte meratibi nefis neye yarar diyenlere de bir cevap olmuş oldu. Emmare'de de la ilahe illallah denir. Safiye'de de la ilahe illallah denir. Bir tanesinde gayip olan Allah'ı tevhid edersin. Bir tanesinde hazır olan Allah'ı tevhid edersin. Kelime aynıdır. Kelam aynıdır. Söyleyen ağız ve onu söyleyen kişinin hali aynı değildir. Evet. Böylece sıkıntı içerisindeyken diyor. Tekrar metne dönelim değil mi efendim? Aklı maaşa gittim diyor padişaha. Hatta gitmedim. Kendi sarayımda ağırladım. Kendisine dedim ki padişahım, senin bu şehrin bilginleri ilimleriyle amel etmiyorlar. Allah'tan korkmuyorlar. Cahiller de tövbe ve istiğfar etmiyor. Gönüllerini iman nuruyla ışıklandırmıyorlar. Mutlak olarak şekil yönünden insan ama hal ve hareket tarzı bakımından hayvandan farksızlar. Hatta onlardan da aşağılar. Bu ne hikmettir? Bunun sırrını sen bize söylesene. Öyle ya, Emmare şehrinin padişahı değil mi? Ona soruyor. Bakın ne diyor aklı maaş. Esasında bunlar benim tebam değildir. Eskiden şeytan bu şehir halkını baştan çıkarmış. Vesvese ve desise ve bütün avanesi ile bu Emmare şehri halkıyla ülfet etmiş. Halk onların fesadına maruz kalmış. Fesatlarını ortadan kaldırmak için bir çare bulamadım. Diyor ki, esasında bu haydut gibi olan, hayvandan daha aşağı kılıklı olan bunlar var ya, esasında bunları ben de istemiyorum diyor. Fakat benim emrettiğim, esasında bana ayrılan halk da bu değil. Benim emri verilmiş teba da bu değil. Ya şeytan aleyhillâne geldi. Bunlara vesvese verdi, desise verdi, korku verdi. Kendi huyuna benzetti. Şimdi ben de artık başlarını alamıyorum. Hmm. Azdılar, kudurdular.
Yani aklın aslı bu değil.
Evet.
Aslı başka ama şeytan ve nefis vesveselerle alt mertebeye indiriyor.
Hatta burada şimdi tabii bir incelik var. Madem sizin sorunuzdan açılıyor.
Evet.
Bendeniz açarak gitmek istemiyorum. Çünkü Bursa tenkit de aldım geçen hafta. Aman hoca çok ağır gidiyorsun. Biraz hızlansana falan dediler. Hoş, bazıları da çok hızlı gidiyor.
Biz kilim gibi dokuyoruz ama.
Yani peki bilemiyorum artık.
Tabii ki.
Bazıları da farklı farklı okuyor. Onları da yani göz ardı etmek istemiyorum. Kulak ardı etmek istemiyorum sözlerini. Fakat şimdi söylediğiniz sözden şu var. Açalım biraz zevkli tarafını açalım o zaman. Dediniz ki nefis ve şeytan. Öyle demiyor burada. Bu emmare dediğin nefis de sana lazım diyor. Şeytana uymadıktan sonra emmarenin de makbul olduğu taraf var demek. Öyle ya.
Onun da yeri var.
Tabii.
Onun da makamı.
Zaten burada onu diyor. Esasında ben bu iş için yaratılmadım demek bunun manası. Tamam. Ben bunlara hükmetmek için yaratılmadım. Tabii ki aklı maaş lazım. Düşünün. Bir insanın emmaresi olmadan yaşayamaz. Terfi derecat da yapamaz. Yükselemez ki. O emmareyle korkuyu, hüznü tadacak, anlayacak. O emmareyle çoluk çocuk yetiştirecek. O emmareyle ailesiyle meşgul olacak.
Fakat ama sadece orada kalmaması.
Şeytana hadim olan, şeytanın vesveselerinin altında emirlerine itaat eder bir emmare olursa kötü. Allah halali ve haramı ayırmış. Helal ve haram çerçevesi içerisinde meşru bir şekilde bunu götürdüğü zaman kişi ne emmaresinden mahrum kalır ne safiyesinden mahrum kalır. Şeytana uymak var burada. O yüzden tatlı olan tarafı nerede? Şu. Bu çantalık bir sözcük. Yani bir köşeye yazılacak bir söz. Burada diyor ki halk, esasında bu halk benim değil. Bunları şeytan azdırdı derken insanın şerefini konuşuyor burada. Sureta insan olan kişi, her ne kadar da sireten insan olmasa da yine Hazreti İnsan namzede olduğu için kıymet sahibidir. Tekrar söyleyeyim mi? Sureta insan olması hasebiyle nefse emmare falan neyse ne. Yani o ayrı bir şey. Fakat sureti insan mı?
Tamamdır.
O insan sureti olması hasebiyle bile yine bir hürmet beklenir. Yine bir hürmet şartı vardır. Yine o Hazreti İnsan namzedidir. Yine Allah'ın ruhundan bir ruhu fürülmüştür. Sureta Adem'e benzemiştir. Ve müteselsilen bu güzellikleri taşımıştır. İşte tasavvuf erbabınca aynı Kabe gibi, Kabe'nin içerisine putlar doldurulduğunda peygamber onu tavaf etmemezlik yaptı mı? Cahiliye devrinde. Madem ki insandır, içi putla da doldurulsa, sureti insan olmasının gerektirdiği bir kıymet vardır onda. Allah ve Resulü ve ona tabi olan aşıklar insana bu kadar ehemmiyet vermiştir.
Yani ne olursa olsun insandır.
Evet. Bir an bile olsa, bir nefes bile olsa o kötü huylarını terk etme ihtimali vardır. O ihtimal üzerine hani bir alçağın sinesinde bile olsa bir kalbi incitmek, bir insanı kırmak, tahkir etmek, aman dedikten sonra ona el kaldırmak dinimizde haram kılınmıştır. Evet. Bu incelikler, bakın bir cümle. O yüzden çok yavaş gidiyorsunuz diyenlere biz bunları açarak gitsek.
Ne kadar yoğun, ne kadar ehemmiyetli. Yani bir insanın vakti zamanında birisi vardı öyle söylemiş. Efendim demiş, yani bu yola ben girdim. Bana bir şey söyleyin de onu tutayım. Hazreti Peygamber'e de birisi geliyor. Ya Resulallah ben çok şey bilmem, bana bir şey söyle diyor. Hazreti Peygamber ona öfkelenme diyor sadece.
Evet.
Hayatı onunla gidiyor. Bu zata da şey yapmış, demiş ki evladım demiş, o harabeye malik, viraneye malik o hazineler var yani.
Evet.
Oralarda neler,
hazineye malik viraneler var.
Demiş. Gerçekten şu programda biz sadece her şeyi bir kenara bırakalım. Hepsi bir hakikattir şüphesiz. Ama sadece şunun üzerinde yoğunlaşsak bile
evet,
buradan sonsuzluğa açılabiliriz yani.
Efendim biz zaten insanı tanımıyoruz. Bakın yani bu çok açık ve net. Şimdi diyecekler ki hem burada faniyetten, yokluktan, hiçlikten, efendim insanın yokluğundan falan bahsediyorsunuz. Hem de bir yandan insanı ön plana çıkartıyorsunuz. Bakın tekrar ediyorum cümleyi. Bir insanın cahil bir şekilde ben neyim ki Allah denilen bir kudret var diye takdir etmesi takdir değildir. Onu zaten söyleyecek. Mecburen söyleyecek. İlimsiz bu sözün bir maddi değeri, manevi değeri yok. İmanın en alt basamağıdır bu. Bunu müdrik olarak söylediğin zaman bir kıymeti var. O ifna olmayı, Cenab-ı Hakk'ın senin üzerindeki tecelliyatın görerek ben yokum, ben yokmuşum meğerse, bir tek o güzel varmış, benim varlığım onun varlığına feda olsun diyebilecek aşkı ve muhabbeti kesbetmek için böyle bir ilimden, böyle bir halden geçmek lazım. Öteki türlü herkes biliyor zaten. Dişi ağrısa Nemrut bile Allah'a ikra edermiş. Diş ağrısından bile mahrum kalmış. Zaten acizliğin ortada. Zaten tarih de gösteriyor, halin de gösteriyor. Uykun bile gösteriyor. Hepsini alıyor senden. Sabaha iade ediyor. Acizliğini zaten biliyorsun. Ama manevi meratibi kat ederek insanın o mükemmel varlığın Allah katındaki yerini fark edip de o varlığı fark ettikten sonra Allah'a secde etmenin bir kıymeti harbiyesi var. Bunu konuşuyoruz. Hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ah onu anlayabilsek. Demin konuştuğumuz yere dönersek, Hazreti Mevlana çarşıda giderken eline bir papaz uzanmış, elini öpmüş. Hazreti Mevlana hemen kapanmış yere, ayağını öpmüş. Aman demişler, zaten tuhaf tuhaf da sözler söylüyordu. Dönüp ediyordu, bilmem ne yapıyordu. Hemen sofular yanını terk etmiş.
Abarttı.
Ham sofular. Demiş dinden çıktı. Papazın ayağının altını öptü. Dinden çıkmak o kadar kolay ya günümüzde. Ne hikmetse Allah aşkı ile cevelan edenler, Allah aşkı ile sohbet edenler her gün 100 kere 200 kere ne hikmetse dinden çıkıyor. Ağızlarını Allah'ı bile anmayıp sen de birkaç kere efendime söyleyeyim akıllarına gelip de bir Allah ismi kazayan düşse onlardan mümini Müslümanı kalbi temizi olmuyor. Bu işin de sırrını çözemedik. Bu da kenarda dursun. Hazreti Mevlana ayağına kapanıyor. Diyorlar ki efendim niye böyle yaptınız? Tevazuyu bizden öğrensin diyor. Müslümandan daha mütevazi yoktur diyor. Bak. Müslümandan daha mütevazi yoktur. O puta taparken, putperestken, Allah'ın tevhid inancından uzaklaşmışken bana bu kadar tevazuyu gösteriyorsa ben Hazreti Muhammed'in yolunun toprağıyken ondan daha mütevazı. Tevazuyu İslam'dan öğrensin diyor. Bu davayı böyle kazanmışlar. Biz zannediyoruz ki 700 sene sonra 800 sene sonra tesadüfen Hazreti Mevlana'ya bu kadar akın akın insanın geldiğini düşünüyoruz. Hayır. Allah yolunda varlarını, canlarını, mallarını infak edenler, ifna edenler Allah'ın tecelliyatıyla dirilmişlerdir. Hep diri kalmışlardır. Ve Allah yerin dibinde, toprağın altında tamamen kaybolan tohum gibi o başakları tekrar tekrar birine bin, binine 100 bin şeklinde tecelli ettirerek saliklerini, hidayete ermek isteyenleri seneler sonra da aynı ocağa çekmiştir. İşin sırrı budur. Biz dönelim. Yoksa bitmeyecek. Bugün emmareden çıkamayacağız. O şey hiç çıkmıyoruz ya. Bunlar diyor şeytana uymuşlardır diyor. Dertleşiyorlar şimdi. Padişah bu sözleri söyleyince emmare şehrinden göç etmeye niyet ettim. Ve dedim ki padişahım bu aciz kuluna ihsanda bulunduğun gibi kimseye ihsanda bulunmadın. Bana neler öğrettin diyor. Her türlü ilmi öğrendim. Emmare şehrinde tahsiller yaptım. Devletinizin sayesinde nice safalar ettim. Samur kürklerle, onlarla, arkadaşlarla, ahbaplarla, saz, söz, oyun, eğlence ile birlikte oldum. Her türlü zevki aldım, her türlü kâma erdim. Bunlardan hiçbirini bana yasaklamadın. Şu yasaktır demedin. Bunları yapmama müsaade ettin. Ama zevk ve safamız bu noktada son buldu. Yüksek müsaadeniz olursa, bir seyyah olan bu fakir şehrin ortasındaki kaleye varmak ister. Padişah dedi ki o kaleye Levvame sahası, Levvame kalesi denir. O kale dahi benim hakimiyetimin altındadır. Yani yine benim sözüm dinlenir orada. Söyleyecek niye dinlendiğini. Tabii çok güzel izah etmiş. Zaten Sadık Efendi diyor ki bu risalesinde, insaf ile okuyan kişi diyor, Fahrettin Efendi de söylermiş bunu, şu risaleyi insaf ile bir adam okusa hangi nefis derecesinde olduğunu anlar derdi. Yani çok güzel anlatıyor. O kale dahi benim hakimiyetimin altındadır. Fakat dikkat buyurun buraya. Levvame ahalisi bu emmare şehri ahalisiyle kıyaslanmaz. Bu emmare şehrinde çok eskiden beri iblis, şeytan yani, ikamet etmekte olduğundan ahalisine tövbe nasip olmaz. Bu emmare halkı her türlü hadiseyi yaparlar. Evet, evet. Fakat tövbe etmezler. Çünkü artık burada şeytan gelip oturuyor. Şeytanın tek rahat ettiği yer burası. Rahat etmesinde sebebi bu. Ne
tövbe
anladık
yok.
Buradan?
Tövbe yok.
Şeytan ne dedi secde etmediği zaman? Sen beni secde ettirmedin dedi. Doğru. Hayır. Allah istese secde ettirmez miydi? Bana mail de gönderiyorlar böyle. Allah'ın kudretine kafa kaldıracak. Mümkün mü? Ama Allah'ın kudretinden dolayı Allah hür bırakmıştır. Bu kudret nişanesidir azizim. Bakın dikkat edin. Bu kudret nişanesidir. Dikkat edin, dünyada bile zayıf rejimler en baskıcı rejimlerdir. Kudretinden emin olan rejimler fevkalade hürriyeti serbest bırakır. Arz edebiliyor muyum? Mühlet verir. Sistemi öyle kurmuştur. Ve kendisi ne onun secdesine muhtaç, ne onun secde etmesiyle yükselecek, ne secde etmeyince derecesi alçalacak. Ganisidir Allah. Ganiyun anil alemindir.
Bir korku yok.
Alemlerin ganisidir. Yaratmış olduğu alemlerin ganisidir Allah. Hiçbirine muhtaç değildir. Dolayısıyla ille de bana secde et der mi? Onu idrak edene söyler. İsteyen eder, isteyen etmez. Çok enteresan bir ayet vardır Sure-i Rahman'da. Hani Cenab-ı Hak lisan-ı hal ile o ayette, o ayetin mefhumunca şöyle der insana. İnsan olur da Allah'ı beğenmez. Benim mülküm beğenmiyorsun. Allah olarak beni beğenmiyorsun. Tamam. Sana ait, sende bana ait olan şeyleri bana ver. Benim mülkümden çık.
Hadi bakalım.
Evet, hadi bakalım. Ferman da budur. O ya ma'şer el cinni vel insi in istata'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ard fenfuzu.
Gücünüz yetiyorsa.
La tenfuzuna bi sultan. Fe bi eyyi a'la'i rabbikuma tukezziban diye. Rahman suresi. Çıkın. Çıkamıyorsun. Bazıları da işte niye sakat doğmuş? Niye böyle olmuş? Niye efendim şunlar ölüyor? İşte adalete sığıyor mu? Adalet nasıl, sen hangi adaletten bahsediyorsun? Bir şeyde hakkın olan şeyi almamanın karşılığı adaletsizliktir ve zulümdür. Ne hak ediyorsun? Bir düşün. Sana ait ne mülk var? Sonra sen o adaletsizliğe maruz kaldığı gibi gördüğün çarpık olanları, ayağı sakat olanları, gözü görmeyenleri, kulağı işitmeyenleri Allah ahirette nasıl ecir sahibi kılacak? Bunu biliyor musun ki konuşuyorsun? Öyle değil mi? Mesela ama olan, dinleyicilerimiz içerisinde de varsa duysunlar ki biliyorlardır. Ama olanlara Allah diyor ki, yevmi mahşerde ilk cemalimi göstereceğim kişilerdendir diyor. Kişilerdir diyor ama olanlar. Ha, kalp gözü kör olanları demiyor. Baş gözü ama. Neden? O vermemiş, o memnun etmesini bilir.
Misli mislisini verecek.
Allah'ın mülkünde, Allah'ın rahmaniyeti ve rahimiyeti varken, Allah'a Allah'lık öğretmeye kalkıyor bazı insanlar ve kendini merhametli zannediyorlar. Fevkalade eblehlik alametidir diyor büyüklerimiz. Neyse, uzatmayalım şurayı çünkü 200 satırımız Levvame kaldı şehri. Bitirelim. Padişah diyor ki şimdi oraya Levvame şehri derler. Git. Ama Levvame ahalisi bu emmare şehir ahalisine kıyas edilmez. Zira emmare şehrinde her türlü günahı ederler ama tövbe etmezler. Levvame şehri öyle değildir. Şeytanın vesvesesi tam olarak orada hakimiyet kuramaz. Orada da vardır Fakat hakimiyeti tam olarak kuramamıştır. Çünkü emmarede oturur, kendi gibi tövbe etmeyenleri burada bulduğu için burada rahat eder, tevbeye de müsaade etmez. Levvame şehrinde uzaktan böyle karıştırır ama orada hakimiyeti tam kuramaz diyor. Bu şehirde oturanlar da büyük günah işler. Her türlü hatayı yaparlar. Büyük günah sahipleridir. Fakat yaptıktan sonra tövbe ederler. Pişmanlık çekerler. Burada Levvame kapısına gelelim ve dersi orada bitirelim.
Evet, Levvame'de bekleyelim.
Diyor ki, aklımı aç susunca, padişah susunca hemen Levvame adı verilen kale tarafına can atıp kapısına vardım. Kapısı üzerinde ettaibu minezzembi kemella zembele. Günahından tövbe eden kişi o günahı işlememiş gibidir, sözünü gördüm diyor. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dedim. Bütün yaptığım günahlara tövbe ettim ve öylece o kapıdan içeriye girdim diyor. Levvame şehrine dahil oluyor. Burada i̇nşallah. Bırakalım.
Burada bırakalım haftaya inşallah. Çünkü bu programa has bir şey.
Bilmiyorum şimdi, güzel gidiyor
çok,
mu?
Çok çok güzel gidiyor.
İstifadeye sunabiliyor muyuz?
Biz de belki farkında olmadan böyle nefsi emmareden çıkıyoruz. Varsa eğer öyle boyutlar. Nefsi levvameye.
Onu bilemem.
Sanki bu kitapta da böyle bir seyri sülüğü yaşatıyor gibi. İnşallah.
Tabii en son bunlar Pınar kadar, hocam öyle derdi benim. Çeşme resmi yapmaya benziyor. Bazen çeşme resmine bakmakla o an bir susuzluğunuz gidiyor gibi zannedebilirsiniz ama içmek gibi değildir. Bazısının susuzluğunu arttırır. Ama tabii sözün tesiri ne düşünürsek belki bir eşref vakti rast gelir de inşallah. Onunla beraber biz de emmareden bir levvame kapısına
i̇nşallah,
doğru
inşallah.
Tövbe istiğfarla belki de gidiveririz.
Şimdi dilerseniz bir ara verelim, kısa bir ara verelim.
Evet.
O aradan sonra, şimdi az önce dediniz ki Hazreti Peygamber Kabe'nin içerisinde putlar olmasına rağmen tavaf etti.
Kabe'nin şanından düşürdü mü?
Yok.
Kabe-i Muazzama'nın yani. Şanından düşürdü mü? Temizlenmesi lazım bahsi diğer. Fakat Kabe'nin Kabe'liğine zarar getirdi mi? İnsan da içini, kalbini temizleyip istiğfar ettiğinde, gerçek bir aşkla, muhabbetle, tövbeyle Allah'a yöneldiğinde insanlığından bir şey. Evet, kaçan kaçmıştır ama yine o kapı hep ona açıktır. Ve bu Kabe insan ilişkisini de istiyorsanız aradan evet. Sonra hac mevsimi olması
evet,
hasebiyle
evet.
Zikredelim.
O konuyla da alakalı dinleyicilerimiz sorular da sorabilirler.
Sırf bu programlar için bozuk radyolarını yenileyenler falan duydum.
Ne güzel.
Ya dinleyenlere de selam ederiz bu meyanda.
Biz haccın daha ziyadesiyle böyle tasavvufi yönünden. Özellikle bu
zaten
programda
İslami ahlak tasavvuftan ibaret olduğu için bazen İslami ahlak diyoruz, bazen tasavvuf diyoruz. Artık dinleyicilerimiz bu kavramların birbirine
i̇nşallah.
Yakın olduğunu, aynı ifade ettiğini anlamışlardır.
İnşallah. Şimdi Levvame kapısına geldik.
Evet.
Tövbemizi de ettik.
İnşallah.
Efendim kapıda bekliyoruz.
Cenab-ı Hak da kabul buyursun.
İnşallah.
Daha şehri alıp almadıklarını bilmiyoruz. Onu haftaya öğreneceğiz artık.
Bu hafta hazırlık yapıyoruz işte. Kalırsak. Şehre girmek için hacdan bahsedeceğiz ya. Önce
evet.
Bir hacımızı yapalım.
Ya.
Oradan dönelim ki tertemiz olalım iyice. Bunu yaşayalım da. Şimdi tabii her şeyin bu manada çok esas ifade ettiği manalar var. Yani
evet.
Bizler maalesef bu asrın belki özellikle insanı biraz yüzeysel düşünüyor bazı şeyleri ama ve bunlar da işin açıkçası çok fazla da tatmin etmiyor. Yani kalp, ruh daha derinlemesine, daha kök salmak istiyor. Daha farklı alanlarda teneffüs etmek istiyor. Bize yıllarca hac anlatıldı. Yani ama bunun bir de farklı bir penceresi var ki o Kabe'nin insan olması, az önce ne güzel ifade ettiniz.
Evet.
Esas insan kalbi olması, insanı kamili temsil etmesi. Biraz
tabii
bunlardan bahseder
şimdi
misiniz?
Vakitte daralıyor. Malum. Siyasiler de çok kullanır ya bu tabiri. Vakitte daralıyor. Ama hakikaten dinleyicilerimizin de siz kıymetli Moral FM camiasında sınırlarına, hudutlarına riayet etmemiz lazım. Bu çerçevede hızlıca şöyle
evet.
4-5 noktayı söylerse kafi gelecek. Fakat Şimdi dedik ki bu tarifler tatmin etmiyor, ediyor vesaire falan. Bu tatminden öte, şu konuşacağımız şeyleri fazladan, fuzuli, olsa da olur, olmasa da olur gibi algılanması tehlikesine karşı bir söz söylemek istiyorum. Bunlar tasavvufun fantazi kısmı, efendim kendine göre düşünceleri, hayalperestlik, farklı şekilde zahiri farklı şekilde algılamak değildir. Bir kere zahiri farklı şekilde algılamayı zaten bize öğreten Hazreti Allah'tır. Bunu da ibadette, taatta, infakta, zekatta, hacda bize talim eden Hazreti Allah'tır. İhram bezine girip de ihram yasaklarına riayet etmek, herkesin aynı bedende bir ruh gibi olması halini Kâbe-i Muazzama'da yaşatması, erkeklerin iki bez parçasına bürünerek zahiri alemdeki rütbelerini, kasalarını, keselerini, ırklarını, ailelerini bırakıp da bir renge bürünmesi, zahir ölçünün nereye kadar zahir, zahirden ileri nasıl batın olduğunu talim etmesi hali değil midir hac? Yani tatmin etmez diyoruz. Tatmin olmadığı tezahür eden gerçekten ortada. Nasıl? Hiç Kâbe-i Muazzama'da fakir çok, yani Allah nasip etti. İşte umre, hac nasip oldu, gittik. Hac da nasip etti. Bu manayı fehmetmeden bir tavafa girildiğinde, bu manaları düşünmeden şeytan taşlamaya gidildiğinde, Safa Merve'de say edildiğinde, ki ona say da denmez, yürümek denir, İdrak edilmezse çünkü, nasıl hürmetsizlik olduğunu, nasıl saygısızlık olduğunu zaten görmüyor muyuz? Bu zaten bir şeylerin yanlış anlaşıldığının en güzel alameti değil mi? Nerede kaldı ki hakikat-i Kâbe'yi telakki edip de mana kıblesini, mana Kâbe'sini tavaf eden aşıklar olmak? O dursun bir kere. Biz daha bu konuştuğumuz emmareye ait, yani bana ait, benim gibilere ait mevzuyu konuşuyorum. Büyüklere ait mevzuyu konuşmuyorum. Hacı Öldesved'i öpmek için birbirine dirsek atan, şeytanı taşlayacağım, taşa isabet ettireceğim ümidiyle, önündeki kıza kadına hiç bakmadan ezip geçmeye kalkan bir insanın haccının ne kadar kabul ve makbul olduğu hususunda bir düşünce var mıdır acaba onu yapan kişinin aklında? Olsa böyle yapar mı? Şimdi burada konuşulan şeyleri bazen sorulara da cevap verdiğimizde, bazen bu tür mevzulara girdiğimizde de efendim sahanız mı acaba, niye bunlara giriyorsunuz gibi sistemlere maruz kalıyoruz. Hayır. Şimdi çok affedersiniz. Evet, bu bir ilmi saha icap ettirir. Fakat ilmi sahanın haricinde her müminin bilmesi gereken gerçekler bize soru olarak tevcih edildiğinde çekinmeden cevabını veririz. Bir manava gittiğinizde Allah kaçtır diye sorduğunuzda, abi ben manavım, cevap veremem mi der. Allah birdir der, çıkar işin içinden. Ama sen manavsın, ilahiyatçısın demezler ona. Bazı hakikatler her müminim diyenin bilmesi gereken hakikatlerdir zaten. Müminin fakat gerekliği. Öyle bir şey olmuş ki askerde cumaya giden adamı hoca denmesi gibi. Öyle sorular, ilim seviye o kadar çok düşmüş ki maalesef, o kadar az okuyor, o kadar az sohbetlere gidiyoruz ki bize sorulan soruları cevaplandırdığımızda bizi ilim sahibi zannediyorlar. Artık bu dereceye geldi iş. Hayır, fakat sorular çok basit. Zaten bilinen sorular bunlar. O bizim ilmimizin genişliğinden değil, soruların hedef kitlesinin veya soruların hedefinin çok düşük oluşundan kaynaklanıyor. Ama yine de soralım bahsi diğer. Şimdi gelelim. Bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, veda haccı derler. Zaten Resulullah'ın bir haccı vardır. Yani veda haccı derler, bir haccı vardır. Yapılan yanlışlıklar üzerinden birkaç tane noktayı söylemek istiyorum ki bunlar yayılsın diye. Hiçbir ibadet için hiçbir mümini incitmesin bir kere giden kişi. Eğer hacca gidiyorsa, hac yapmak istiyorsa, hiçbir ibadet için bir mümini incitmesin. Hac yapmak istiyorsa. Niçin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hacdan sonra sorduk diyor. Yüzlerce insan geldi. Yüzlerce insan soru sordu. Şunu yaptık ya Resulallah oldu mu? Şöyle yaptık ya Resulallah oldu mu? Şöyle ettik ya Resulallah oldu mu? Hepsine tamam oldu, tamam oldu, tamam oldu diyor. Binlerce kişi geliyor. İnsanı incitmek yok orada. Bu bir hümanizm değil. Bu sosyetik sahalarda konuşula gelen tasavvuf anlayışının bir uzantısı da değil. Bu İslam'ın ta kendisinde, özünde olan bir hadise. Bakın, Hacer-ül Esved'i öpmek için birbirini çiğneyenlere söylüyorum bu sözü. Aynı şeye maruz kalanları gördüğüm için, fakir bir defa 86 senesinde öpmek nasip oldu. Ondan sonra çok gittim elhamdülillah. Allah nasip etti de gittim. Bunlar maddi imkanı da değildi. Allah nasip ettiği için gittim. İftihar vesilesi için söylemiyorum. Çok günahım vardı belki, affolsun diye oraya ağlamaya gittim. O benimle Allah arasındadır. Fakat o Hacer-ül Esved'in önünde birbirini çiğneyen insanları gördükçe hakikaten ben utandım. Neymiş o? Ecir kazanacakmış. Şimdi gözünüzün önüne getirin bakalım. Resulullah veda haccında devenin üzerinde. Hacer-ül Esved hizasına geldiğinde eliyle bile değil, elindeki asanın arkasıyla Bismillahirrahmanirrahim diye istilam ediyor Hacer-ül Esved'i. Bismillahirrahmanirrahim diye istilam ediyor. Şimdinin arabasıyla dolaştığınızı düşünün. Deve üzerinde istilam ediyor üstelik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'ye hitabı var veda haccında. Ey Kabe, ne kadar da güzelsindir. Ne kadar güzel kokarsın. Övülmeye de layıksın. Ne kadar övülürsün, övülmeye de layıksın. İstilam edilmeye de layıksın. Fakat Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir müminden daha eftal değilsin diyen Resulullah'ın ümmetiyiz biz. Anlatabiliyor muyum? Sonra Bektaş babasının dediği gibi Karadonlu Kabe sana da mı itler dadandı dedirtmeyelim kendimize. Onu bunu ite kal. Başkası itiyor efendim, başka türlü şart. Hayır. Maalesef bizim hacılarımız da başkalarını görüyor, sağı solu itmeye kalkıyor. Bunu kesinlikle yapmasınlar. Zaten yapmazlar da uymasınlar sakın. Şeytana uymasınlar. Aman efendim, şeytan var mı orada? Tabii canım, atası orada. En büyük fazilet nerede var? Şeytanın en büyüğü oradadır. Veda haccında Peygamber Efendimiz artık şeytan burada kendisine ibadet edilmekten tamamıyla ümidi kesmiştir. Fakat ufak meselelerde kendisine uymanızdan da memnun olacaktır dediği şeytanın atası orada. Bak, taşlamaya bile oraya gidiyorsun. İstanbul'da taşlamıyorsun. Demek ki orada o. Şeytanın gözüne gözüne isabet ettirmek için taşı iyi hizalıyor. Altında çiğnediği adamdan haberi yok. Hal ehli bir zat varmış. Öyle demiş benim hocama. Şeytanı gördüm demiş şeytan taşlarken. Taşın üzerine çıkmış. Kahkahayla gülüyor. Aleyhillâne demiş. Ne yapıyorsun burada? Lain. Görmüyor musun demiş. Beni taşlayacaklar diye müminler birbirini eziyor. Öyle keyifleniyorum. Öyle zevk alıyorum demiş. Bunun hacla falan alakası yok. İlle gündüz götürüp orada o keşmekeşin içerisine rehberlik yapma adı bahanesiyle diğer mezheplerdeki kolaylıkları tatbik etmekten uzak düşerek en şiddetli yerde sevabı çok olur diye güneşin altına sokan rehberde de iş yok. Bunu buradan söyleyelim. Anlatabiliyor muyum? Bütün zayiat orada oluyor. 90 hacında fakir oradaydım tünel hadisesinde. O meşhur tünelde binlerce kişinin öldüğü zaman fakir hacdaydım. Bunun akılla, imanla hiçbir şeyle alakası yok. Resulullah Efendimiz en pratik yoldan hac etmiştir. Mesela Bab-ı Selam'dan girmek, Bab-ı Nebi'den girmek sünnettir diye yıkılıyorlar oraya. Peki kardeşim, tamam, sünnet doğru. Yani şunu hiç düşünmüyorlar mı? Resulullah'ın zaten evi orada. Yani akıl mantık var mı? Sizin caminin 4 tane kapısı olsa siz kendinizi en uzak kapıdan mı girersiniz? Niye eziyet ediyorlar Bab-ı Selam'dan gireceğim diye? Resulullah'ın evi oradan ki girmiş. Bab-ül Fetih'ten girmiş. Fetih kapısı işte. Mekke'nin fethinde niye oradan girmiş? Çünkü en kestirme yolu o zaman orası. Yani tuhaf bir şekilde sünnet ihya edeceğiz diye müminleri eziyetten bir kere vazgeçilsin. Haddi zatında benim hocalarım o 3 gün Mina'da kalma meselesinde falan da bazı söyle diyor. Efendim, Hanefiler çok tembelmiş. Özür dileyerek söylüyorum. Bunu da mecburen söyleyeceğim. Vebali üzerinden gitsin. İmam-ı Azam'a bile utanmadan iki tane fıkıh kitabı okuyarak İmam-ı Azam'a dil uzatanlar var. İmam bilmiyormuş gibi. Efendim bak diğer mezhepler ne kadar sofu. Mina'da 3 gün kalıyorlar. Resulullah kaldı diye. Tamam doğru, sünnettir. Resulullah Efendimiz hacda en rahat şekliyle yapmayı tembih buyurmuşlardır. Hatta hiçbir ibadette ya Rabbi niyet ettim şunu yapmaya dedikten sonra bunu bana kolaylaştır niyetini, niyete bunu da dahil hiçbir niyette söylememişlerdir. Hiçbir ibadette söylememişlerdir. Hac ve umrede söylemişlerdir. Zordur çünkü. Feyyessir hali, bana bunu kolaylaştır. Bunu benden kabul et diye bizzat dua etmişlerdir. Niye zora sokuluyor? Ondan sonra da biz bu işi kolaylaştıracağız diye ne idüğü belirsiz, mezhep imamlarına tabi olmayan, tribünlere oynayan hocaların peşine takılıyor millette. Doğrusunu siz söylemezseniz onlar buluyor kaçak yapacak yeri. Sünnet meselesine geliyorum. İmam-ı Azam'a dil uzattıkları için mensubu bulunduğu, mezhebini taklit ettiğim İmam-ı Azam Hazretleri'nin söz söylenmesi üzerine, onun yoluna söz söylenmesi üzerine bir şey arz edeceğim. Mina'da da kalmak sünnettir ama o zamanın pratiği olduğu için sünnettir. Düşünebiliyor musunuz? O zamanın şartlarında gelecek Peygamber Efendimiz taşlayacak, Mekke'ye gidecek, bir daha dönecek, bir daha taşlayacak, bir daha gidilecek, bir daha taşlayacak. O zamanın şartlarında bu çok zor. Yol yok, bir şey yok, iz yok. Onunla beraber herkes gidecek. Dolayısıyla orada Mina'da kalıp hemen taşlama işini 3 gün yapmak için orada bulunup o sıcakta, o şeyde pratik olarak halletme metodu olduğu için Mina'da kalıyorlar. İmam-ı Azam da bu görüşü benimsediği için orada kalmıyor. Resulullah pratik olduğu için böyle yapmıştır diyor. Şafii Hazretleri dahi kalalım diyor. Kalkıp bir de bunu sofuluk gibi telakki edip yani rezil olmayı, hurdahaş olmayı, ezilip büzülmeyi ibadetin eftarıymış gibi sunmak çok büyük bir hatadır. İnsanları hacdan soğutmaktır. İnsanları da affedersiniz aldatmaktır. Bu bir kere kesinlikle bilinsin. Resulullah Efendimiz'in sözünü hatırlasın oraya gidenler. Çok güzelsin, çok mübareksin efendim, çok güzel kokarsın, övülmeye de layıksın fakat bir müminden eftal değilsin denilen Kabe'yi tavaf için. Eğer bir insanı çiğniyorsan, bu bırak sen yukarıdaki ahlakı, evliyaullahı taklit etmeyi, büyükleri taklit etmeyi, daha henüz imanın derecesinde bile, ilk basamağında bile hata etmiş olursun. Oluruz, lütfen buna dikkat edilsin.
Bu cahillik de böyle ortadan kaldırılmış olsun yani.
Yani biz en azından bunu söylemiş olalım.
Evet.
Bunu bir kere bilinsin. Sonra Safa Merve'de girdikken bakın adı bir tanesi Safa Tepesi, bir tanesi Merve. Safa Tepesi ile Merve Tepesi arasında yüzlerce, onlarca, bazı rivayete göre Allah'ın sayısını bildiği binlerce peygamberin, müminin defnolunduğu söyleniyor. Ümmeti Muhammed onların üzerinden bassın geçsinler diye. Bu bir şereftir. O da peygamber taklit ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zahiri sünnetlerini taklit ederken bize iman olarak verdiği, müminin mümine kardeşliği olarak teessüs ettirdiği muhabbeti ikinci plana atmak, haccın sadece zahirinde kalıbında kalmaktan ibarettir ki bilemiyoruz. Allah inşallah hallerimizi iyi hale tahvil eylesin. Yorum yapmaktan korkuyorum fakir. Buna çok riayet edilsin. Arafat'ta da ille Cebel-i Rahme'ye çıkılmaya çalışılmasın. Yani insana ben eziyet etmeyeceğim. Bir kişinin daha işini nasıl kolaylaştırırım diye şu hacca bir çıkılsa. İnanın şu hadisenin hiçbirisi olmaz. Yani yine Allah razı olsun bizim Türk hacıların kendine ait bir vakarı falan var da hani oraya uygun olarak bazen uyuyorlar. Mesela makam-ı İbrahim'in ardında namaz kılmak sünnet diye tavafı kestirenler var. Ya oturuyor oraya, tavafı güçleştiriyorlar. Ne lüzum var kardeşim? Ta arkada da kılsan aynı şey. Biraz çaprazında olsa ne olur? Kabe'nin o yönü zaten. Yani bu gibi ufak, affedersiniz tam ifadesini söyleyeceğim, üzülerek sevap tüccarlığı yaparak cennette 2 tane köşk fazla alacağım, bilmem ne kadar şunu alacağım, Döndüğümde de köyümde, kasabamda, şehrimde öyle bir tavaf ettim ki yırta yırta, vura vura dirseklerimi, vallahi hepsi beni yakalamaya çalıştı diye övünmek yerine, bu sevap tüccarlığını yapmak yerine, insanlara zarar vermeden, gözyaşlarıyla, muhabbetle bir Kabe'yi tavaf etme. Ve Kabe'yi tavaf ederken de kainatın yaratılışında merkez olarak, yeryüzünün merkezi de Kabe olarak oradan inşa edildiğini, yeryüzünün oradan kat kat yerleştirildiğini, hizasında seni takip eden Beyt-i Mamur'un, meleklerin tavaf ettiğini düşünerek o Kabe'yi tavaf ederse bir kişi, hilkatimde babam olan Adem'in toprağı bile buradandı, ben esasında kendi içimdeki bene, o varlığa, o tecelliye seyahat etmek için bunu 7 kere dönüyorum diye, her şartta kendindeki güzellikleri, Allah'ın verdiği emaneti, o Allah'ın güzelliklerini düşünerek, muhabbeti düşünerek tavaf etse, bu anlattığımız şeyler zaten kendiliğinden sizden uzaklaşır, diyor büyükler.
Yani manadan uzak maddeyi yapmak ne kadar doğru, burada açığa çıkmış oldu. Bir de şöyle bir şey, neden böyle? Gerçekten bu sadece hacda değil, başka şeylerde de yani çok anlatılmıştır. Tekrar bunları belki gündeme getirmek hoş olmayabilir ama hep böyle bir az önce ifade ettiğiniz tanımlama. Yani bir sevap tüccarlığı bu.
Yani bu tuhaf bir şey tabii. Yani
enteresan.
Zaten böyle olmuş. İşin zahirinde kalan, hı hı, bu taassup sahibi, bu nevi insanlarla hep İslam camiası, bütün ümmeti Muhammed hep dertlenmiş, hı, ve tefrikaya sebebiyet vermiş. Müslüman camiasına
böyledir,
ve ümmeti
işte,
Muhammed'e
böyledir,
kendi içindeki yanlış anlayanlardan daha fazla zarar verenler olmamış. Yani
evet,
harici düşman, her cemiyette böyledir de kendi içindekiler gibi zarar veren olmamış.
En büyük engel yine kendileri.
Öyle tabii.
Oluyor.
Yani şimdi buradaki şeyi düşünün, güzelliği düşünün. Bir kere biz bunu ilahi de okuyacaktık ama herhalde süremizde kaç dakikamız kaldı? 10-15 dakikamız mı kaldı? Öyle bir şey. İlahi de anlatacaktık. O zaman ilahiyi okuruz.
Hı hı.
Programın sonuna bırakırız ilahiyi. Ben burada Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı ilahisinden bazı şeyleri açarak geçmiş olayım.
Nasıl uygun görürsünüz?
Sonra da ilahiyi bir defa daha,
tamam,
programın kapanışında baştan,
tamam,
okuruz. Şimdi Aşık Yunus'un yazdığı bu ilahi çok kişi bilir. Fakat ben bilhassa burada birkaç tane hususa dikkat çekeceğim. Bir kere ilahi şöyle başlıyor. Gani Mevlam nasip etse, varsam ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı. Bu ne aşktır? Bu ne güzelliktir? Hani aynı Yunus diyor ki, Yunus Emrem der hoca, istersen var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. İlahisini alırlar sadece. Fakat bunu görmezler. İstersen var bin hacca, bir gönlüne girmek hepsinden iyidir demek için yine de hacca gitmek lazım. Hacca gitmeden ahkam kesilmez. Efendim ne oluyormuş hacca gidilince? Gidince anlaşılır o. Din yaşanınca anlaşılır. İmam-ı Azam da bir kereden fazla gitmek caiz değildir demiş. Kendisi gittikten sonra dönmüş. Küfe'de yırtmış fetvasını. 40 tane hacı vardır İmam-ı Azam. Orada bir zevk. Şöyle bir soru soruldu. Demin söyledik, sahamız değil belki ama cevabı bilinen sualleri rahatlıkla söyleyebiliriz, evet, cevaplandırabiliriz. Efendim hacca gidenin bir daha hacca gitmesi caiz midir? Bir kere hacca gittiğinde kişi, her hacca gittiğinde daha cömert oluyorsa, daha insanlara karşı faydalı oluyorsa, yaptığı günahları terke muvaffak oluyorsa, cemiyete faydalı bir insan oluyorsa, mümkünse her sene gitsin. Ama hacca gidiyor geliyor aynıysa, hakikaten gitmesin, otursun yerde, bir de başka bir kişinin yerini işgal etmesin. Sistem çok açık ortada. Sonra öyle hacca giden insanlar, öyle umreye giden insanlar tanıyorum ki, Resulullah Efendimiz'den manevi davetle gidiyorlar. İçleri yanıyor da gidiyor. Bir başka kişi tanıyorum, akrabamdan. Evladım diyor, ben diyor doktora vereceğim parayı, tatile vereceğim parayı, gezip tozacağım parayı bir kenara koyuyorum. Hacca veya umreye gidiyorum, hem şifamı buluyorum, hem gezimi yapıyorum, hem dinleniyorum diyor. Böyle de giden var. Sonra efendim ne lüzum var fakir fukaraya baksanıza oraya gideceğinize diyenlere için de bir şey söylüyorum. Merak etmesinler. Bu millete en çok infakı o hacca umreye gidenler yapıyor. En önce gitmeyenlere, tatilini şurada burada geçirip bir gecede $1,000 $1,500 yiyen yılbaşı adıyla gidenlere baksınlar. Bu sene yine İstanbul'dan ve Türkiye'den yılbaşını dışarıda geçirenlerin sayısı 55 bin 60 bini bulmuş. Haccın cemaatine denk. Anlatabiliyor muyum? Herkes kendi, en önce onları bir teperesinler. El alemin 3-4 kere hacca gidip umreye gidip bidatıyla uğraşacaklarını, tamamen anormal bir dine, ne olduğu belirsiz, ne idüğü belirsiz dinlere, görüşlere uyan tabi olanları önce tenkit etsinler ki bu fukara milletin zaten bu dinini yaşayan, hayırlı da hizmette de hep öncülüğü elinden bırakmayan bu millette, bu cemaatte uğraşmayı bıraksınlar diye düşünüyorum.
Bir şeyler söylerken onu yaşamak lazım.
Zaten sırıtıyor. Evet. Bakın bir kere ne diyor? Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı. Şimdi çok enteresandır bu. Hep okunur bu ilahi de. Hiç manası üzerinde ne hikmetse düşünülmez. Burada Kadir Mevlam demiyor. Kerim Mevlam demiyor. Gani Mevlam diyor. Bir. Malum hacca gitmek için biraz insanın maddi durumunda iyi olması lazım. Şart değildir esasında. Mesela Mekke'ye 300 kilometre, 200 kilometre ötede bulunan da var. Onlar da hacı oluyor. İlle parayı çok servet sahibi olması şart değil. Men istata'a ileyhi sebila diyor ayet-i kerimede. Oraya gitmek için kuvvet bulma. İmam-ı Hanbel yanlış hatırlamıyorsam veya İmam Malik diyor ki kendisinde gitme imkanı ama yürüyerek ama bir şey yaparak. Böyle bir imkan olan herkes içine alır diyor. İlle zengin olmak şart değildir diyor o mezhebe göre. Elle zenginden işi değildir hac yani. Evet. Şimdi burada diyor ki gani Mevlam nasip etse. Tamam diyor, ben gani, ben zengin olmayabilirim. Ama Allah gani. Gani Mevlam nasip etse. Varsam ağlayı. Çok güzeldir. Gani olan Allah o zenginliğinden bana verse. Hem burada maddi zenginlik istiyor hac için. Hem de ben zengin olmasam da Allah gani istese beni gönderir diyor. Varsam ağlayı. Bir başka güzellik daha var. Cenab-ı Hak hacla alakalı ayetlerin birinde hacca gitmenin güzelliklerini falan anlattıktan sonra kendisi o hacla alakalı emirleri beyan ettikten sonra gani ismini kullanır. Vallahu ganiyyun anil alemin. Alemlerin ganisidir der. İşte Aşık Yunus gibi hem zahir ilmine hem batın ilmine, İslami ilimlere, Kur'an ilmine sahip olan zat, bakın ilahi diyoruz biz bunu, normal şiir zannediyoruz, bak ayete de işaret ediyor. Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı. O ayeti işaret ediyor. Orada da Allah gani ismi şerifiyle zikrediyor. Ve diyor ki Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı. Ravza-i Mutahhara'yı görmek, Resulullah'ı görmek gibi bir zevk uyandırıyormuş insanda. Fakat ben Medine'ye gittiğimde o Resulullah'ı görsem ağlaya. Şimdi burada bize bir şey de çiziyor. Gözyaşlarına boğulmuş, Kabe'ye öyle gitmiş, Medine'ye öyle gitmiş bir insan başkasını çiğneyebilir mi ya? Yani kendi derdiyle, kendi aşkıyla gözyaşlarını sebil etmiş bir insan neyin hırsında olur? Fahrettin Efendi Hazretleri'nin bir halifesi varmış. Abdurrahman Efendi isminde. Surre alaylarıyla falan hacca gidip gelmiş. Uzun seneler kafirlerle hacca gitmiş gelmiş. Sorardık diyor. Benim hocam sorarmış daha doğrusu diyor. Hocam anlatırdı. Ya biraz Medine'yi anlatsana işte, kapısı nasıl, penceresi nasıl, binlenmesi nasıl. Vallahi efendi demiş. Oraya serhoş girdim ben, serhoş çıktım. Sen bana kapıyı kulbu soruyorsun demiş. Şimdi biz gidiyoruz. Ben kapılar arasını adımlarla ölçüp gidip memleketine bilmem ne anlatan hacılar gördüm. Ölçecek, metre ölçüyor zavallı. Kabe'yi su deposu zanneden insanlar gördüm. Su deposu zannediyor Kabe'yi. Kabe'nin içerisinde peygamberin yattığını zannedenler var. Hacca gidenlerden bahsediyorum. Ve iftira atmıyorum. Cehaletin boyutunu düşünebiliyor musunuz? Peygamber yatıyor zannediyor Kabe'nin içinde. Allah bu millete acısın. Medine'de Muhammed'i görsem ağlıyor. Sana altın oluk sana, gören hayran olur sana. Karadonlu Kabe'm sana, varsam ağlıyor. O gözyaşlarını anlattıktan sonra adeta kendi gözleriyle Kabe-i Muazzama'nın gözyaşı gibi oradan akan suların süzüldüğü altın oluğu işaret ederek sana altın oluk sana, ki altın oluk tarafı da Türkiye tarafındadır. Yani Türkiye'nin secde ettiği cephe Kabe-i Muazzama'da altın oluk tarafına doğrudur. Varsam ağlıyor. Delil yapıp sağ elime veya delil yapışsa elime, lebbeyk öğretse dilime, ihram bezini eynine sarsam ağlayı.
Lebbeyk öğretse dilime.
Evet, şimdi zaten bunu da anlatacağız. Lebbeyk.
Son bölümü buna ayıralım, lebbeyk.
Peki. O zaman
onu haftaya bırakalım ama.
Devamında maksat hasıl olsun da. Maksat bir şeyleri bitirmek şeyi değil.
Evet.
Biz de kimsenin kul hakkına tecavüz etmeyelim. Fakat lebbeyki anlatalım. Lebbeyki anlatalım muhakkak. Lebbeyk'in manası nedir diye soruyorum. Onlar da bana tercüme olarak manasını söylüyor. Allah'ım emret. Emret Allah'ım. Şerikin yoktur Allah'ım. Niçin lebbeyk? Birisini çağırdığında Arap adetinde, lügatta öyle geçiyor. Hı hı. Canı baş üzere emret demektir lebbeyk. Mesela Kubilay diyorum ben size. Siz bana o kadar çok sevginiz, o kadar çok iştiyakınız var ki efendim falan demiyorsun. Lebbeyk diyorsunuz. Yani emret. Ne istiyorsun?
Kurban olayım.
Lebbeyk'in manası ne? Lebbeyk niye diyoruz? İşte. Hatta bunu ihrama girenler böyle lebbeyk lebbeyk sıkılıyorlar. Sonra yatıyorlar. Söylemeye çekiniyorlar. Halbuki manası bilinse dudakları kuruyuncaya kadar okurlar. Bakın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam biliyorsunuz ilk önce inşa etmiştir Kabe'yi. Sonra tufanla vesaireyle yeri kaybolmuştur. Rüya ile, gördüğü rüya üzere Hazreti Hacer ile İsmail Efendimiz'i bırakmıştır. Kabe'nin olduğu yere, Mekke Vadisi'ne. Daha sonra yine gördüğü rüya üzere Kabe'yi bulmuştur, temellerine kadar inmiştir. Ve hatta yine gördüğü rüya üzere Ebu Kubeys tepesinden Hacerül Esved'i çıkartmıştır. İnşa ettikten sonra Kabe'yi bir rivayette Makam-ı İbrahim diye anılan taşın üstüne çıkarak, bir rivayette Ebu Kubeys tepesine, bir başka rivayette Safa tepesine çıkarak nida etmiştir, bağırmıştır, seslenmiştir. Ne diye seslenmiş? Hocam Gönel Mehmet Efendi bunun mealini, tefsirini yaparken onun anlatışıyla anlatayım. Kabe inşa ettikten sonra eski temelleri üzerine Hazreti İbrahim demiş ki, ya Rabbi yaptırdın ama kim gelecek buraya? Kimler tavaf edecek? Kime nasip olacak? Çık demiş, bağır dört bir tarafa. Ey insanlar gelin. Zaten bu hadiseyi Sure-i Hac'da anlatır. Ey insanlar gelin. Beyt tamam oldu, Allah'ın beyti. Tavafa gelin, ibadete gelin diye nida et. Çıkıyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Bu çağrıyı dört bir tarafa yapıyor. Ufka, boşluğa. Demin söylediğimiz kelam hadisesi gibi işte. Boşluğa yapıyor onu. Ufuktan bir ses yükseliyor. Emret. Lebbeyk. Lebbeyk. O emir, o çağrışa karşılık emret, emrin başımız üzerine diye bir cevap yükseliyor ufuktan. Ya Rabbi ben kimseyi görmüyorum. Bu ses nereden geliyor deyince, dikkat buyurun. Kendilerine Kabe-i Muazzama'yı ziyaret, tavaf, nasip olacak kişilerin ruhları buyuruyor. Lebbek diyen kişi müjdeler olsun ona. Gidenlerin ayaklarına toz olalım, toprak olalım. Gözyaşlarına ortak olalım. Duaları dualarımızla beraber olsun. Onlara müjde olsun ki şu veya bu şekilde Allah nasip ediyor gitmelerini. Demek ki kendilerinden evvel ruhları duymuş ki şimdi bu alemde, nasıl ki biz bu aleme geldiğimizde evvelden verdiğimiz şehadeti eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek zahiri bedenimize girdiğimiz zaman da tekrar ediyoruz ve ikrar ediyoruz. Ama esasında bu ezelde bize verilmiş bir lütuf. Kabe-i Muazzama'yı tavaf, ona gitmek de ruhumuzun işittiği bir davete icabet olduğu için bu bedene büründüğümüzde lebbeyk diyoruz. Ruhumuzun duyduğu, şu anda duyamadığımız ama evvelden duyduğumuza cevap verdiğimiz sözlerle gidiyoruz Kabe'ye. O yüzden hakikaten hacca ve umreye gitmenin, o güzel yollara düşmenin zevkini ancak gözyaşlarıyla, başkasıyla dalaşmadan, ancak Allah'ın rızasına kavuşmak ümidiyle o yola çıkan kişiler tadar ve bilir. Allah onların aşklarına, muhabbetlerine, ziyaretlerine, bizim zerre kadar amellerimizi, dualarımızı ve muhabbetlerimizi ilhak ederek müstecab eylesin. Cümlemizi Kabe'nin nuru, Kur'an'ın nuru ve Resulullah Efendimiz'in muhabbetinde birleştirerek bir eylesin, tevhid eylesin.
Allah razı olsun. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmetin tek sahibi olansın.